Ayrım 31.
Sayfa numarası 191. Yalnız ne var ki burada şüpheli tartışma götüren bir problem geriye kalıyor. O da B. Kroke'nin mimarlık sanatı ile endüstriyel sanatları birbirinden ayırmaması, onları aynı alın yazısına bağlamasıdır. Oysa oldum olası mimarlık güzel sanatlardan sayılmış olduğu gibi el becerisi sanatları ya da endüstrinin gelişmesinden sonra meydana gelen endüstriyel sanatlar denen sanatlar da daima güzel sanatların dışında düşünülmüştür. C. Tarihsel materyalist, Marksist görüş. Şimdi Marksist estetik bu sorunu, doğa güzelliği ve sanat güzelliği nasıl ortaya koyuyor ve ona nasıl bir çözüm getirmek istiyor, bunu görmeye çalışalım. Marksist estetikçi H. Koch problemi şöyle ortaya koyar. Marksist, Leninist estetikte biz daima şu saptamaya rastlıyoruz. Sanat, özel bir gerçekliği yansıtma biçimidir. Bu söz, materyalist yansıtma teorisi anlamında tartışma götürmez bir biçimde doğrudur. Bu teoriye göre gerçeklik önde gelir. Onun yansıması, onun taklidi ise bundan sonra. H. Koch, Marxismus und Ästhetik, sayfa 169, Berlin 1962. Buradan anlaşıldığı gibi Marksist estetik teorisi için sanat bir yansımadır, gerçekliğin bir taklididir. Ontolojik bakımdan söylendiğinde genellikle varlık gerçeklik olup sanat buna yönelir, onu yansıtmak ister. Ancak burada kendiliğinden bir soru doğar. Sanatın yansıttığı bu gerçeklik nasıl bir varlıktır? Çünkü gerçeklik duyularımızla en yalın olarak kavradığımız nesnelerden başlayarak ruhsal sosyal varlık alanlarına kadar uzanan geniş bir varlık evrenini dile getirir. Şu dokunduğum masa nasıl gerçekse, içimde duyduğum şu duygu, konuştuğum dil ve uyduğum töre de gerçektir. Gerçek burada varlık ile eş anlama gelmektedir. Şimdi sanat, bu geniş varlık alanları içinde hangi gerçekliği yansıtır ve bu yansıyan gerçekliğin öz bakımından nitelikleri nelerdir? İlkin bu soruya genel bir karşılık vermek gerekir. Sanatın özellikle yansıtmak gereğinde olduğu bir gerçeklik yoktur. Sanat doğal varlığa inorganik varlık alanından kayaç ve madenlerin varlık alanından organik ruhsal ve sosyal gerçeğe kadar bütün varlık alanlarına yönelebilir. Sanat tümünü yansıtabilir. Marksizm için de bu böyledir. Ancak Marksizm için sorun burada değil de bu gerçekliğin özünde onun ne olduğu sorusunda ortaya çıkar. Bunu başka türlü söylersek gerçeklik hangi nedenden ve hangi özden ötürü sanatın objesi olmaktadır? Bu soru Marksist estetik için hem özgün hem de Marksist estetiğe yön veren temel bir sorudur. Bunu H. Koch'tan alacağımız birkaç cümle açık olarak göstermektedir. Değerli metallerin doğal nesneler olma özelliğiyle değil, tersine estetik duyumların objesi olma ile son derece karmaşık toplumsal bir ilginin doğal taşıyıcıları olduğunu gösterme etkinin üzerinde durulmalıdır. Aynı eser sayfa 169. Buna göre altın, gümüş gibi değerli metallerin estetik değeri onların doğal bir varlık olmalarında değil, toplumun onlara böyle bir estetik değer yüklemelerinde bulunur. Soylu madenler denen metallerin varlığında kendini gösteren bu toplumsal fenomen, bu toplumsal görünüş binlerce yıldan fazladır soylu metallerin parıltısının sağladığı estetik hazın ana içeriğini oluşturur. Aynı eser sayfa 179. Bu yalnız inorganik doğa için değil, organik doğa için de doğru ve geçerlidir. Binlerce yıldır insanoğlu çiçeklerin güzelliğini anlatmamış mıdır? Onların bu estetik değeri nereden geliyor? Marksist estetiğe göre yine aynı nedenden ileri geliyor, toplumsal tasavvurdan. Bitki kendi başına estetik bir etki yapmaz, tersine bizim için olan varlığı ile estetik etki yapar. Aynı eser sayfa 218. Bitkilerin bu bizim için olan varlığı, onların doğa varlığına insanın kattığı insansal toplumsal varlıktır. Aynı şey biyolojik varlık alanı için de geçerlidir. Söz gelişi binlerce yıldır sanatın işlediği sevgi konusu nedir? Aslında o cinsel bir sevgidir, biyolojik bir olaydır ama sanatın sevgi deyince anladığı şey biyolojik anlamının dışında sosyal bir anlamdır. Cinsel sevginin tasviri doğrudan doğruya biyolojik olan, doğa verisi olan bir şey değil de tersine kültürleşmiş bir şeydir. Bir yandan insansal biçimi içinde özel toplumsal bir üründür, öbür yandan da sevgi olaylarında sınıf ilişkilerinin objektif bir mantığıdır. Bunlar birbirini karşılıklı olarak koşullayan temel görünüşler olup cinsel sevgi bu görünüşler içinde edebiyat ve sanatın konusu olur. Aynı eser sayfa 207. Görüldüğü gibi estetiğin obje olarak ele aldığı estetik gerçeklik, doğal gerçeklik gibi görünürse de aslında doğal gerçeklikten farklıdır. Doğal gerçeklik, insanın dışında, insandan bağımsız olarak var olan bir gerçekliktir. Buna karşılık, estetik gerçeklik insana dayalı bir gerçekliktir. Toplumsal bilincin aldığı sanat biçiminin objesi doğada bulunduğu ölçüde insansallaştırılmış, insan evrenselliğinin pratik anlatımı olmuş doğada bulunur, doğal olarak verilmiş fiziksel, kimyasal, biyolojik ve bunun gibi özelliklerde doğa olay denen olay da değil. Aynı eser sayfa 218. Buna göre estetik gerçeklik sanatın ele aldığı tümüyle kendine özgü bir gerçeklik olup bu gerçeklik insansallaştırılmış, toplumsallık kazanmış bir gerçekliktir. Sanatın estetik özünün aynı zamanda objektif temelini oluşturan ve onun ilk niteliği olarak şimdiye kadar gösterdiğimiz sanatın özel objesi, bilgi objesi tümüyle başka türdendir. Sanat, doğal görünüşleri, doğa olaylarını ve doğal insanın yaşam görevlerini içine aldığı yerde bile toplumsal bir karaktere sahiptir. Estetik duyumlar ve sanat o halde yalnız toplumsal ilgileri, insanlar arasındaki ilgileri değil, aynı zamanda insan için toplumsal tarihsel olarak meydana gelen doğa varlığını da yansıtır. Aynı eser sayfa 218. Buradan anlaşıldığı gibi Marksist estetik için sanatın objesi olan gerçeklik insanın dışında insandan bağımsız bir varlık olmayıp insansal ve toplumsal bir varlıktır. Böyle bir anlayıştan iki mantıksal sonuç çıkarılabilir. Biri, estetik gerçekliğin insan olan bağımlılığı, ikincisi doğa ve toplum varlıkları arasındaki sıkı ilgi. Şimdi kısaca bu iki sonuca değinmek istiyoruz. Estetik gerçekliğin insansal olması ve insana bağımlı olması bir bakıma bu gerçekliğin insandan kalkarak anlaşılabileceğini ifade eder. Böyle olunca da buradan estetik gerçekliğin sübjektif bir fenomen olduğu sonucuna varılmış olmaz mı? Hiç kuşkusuz varılacaktır. Şöyle ki, bir insanın portresini yapan bir ressam, o kişinin fiziksel biyolojik varlığını değil, tüm insan olarak kavranan varlığını resmeder. Bir manzara resminde dile gelen şey, bir fizikçinin, bir jeolog ya da bir botanikçinin anladığı anlamda bir doğa olmayıp, insan tarafından yorumlanmış insansal bir doğadır, subjektif bir doğadır. Marksist estetiğe göre, estetik gerçeklik ancak bu subjektif niteliği göz önünde bulundurulursa doğru olarak bilinebilir. Onda objektif nitelik görmek büyük bir yanılgı olur. Bugüne kadarki materyalizmin, Feuerbach da dahil, en büyük yanılgısı objeyi, gerçekliği, duyusallığı yalnız obje biçimi ya da görü biçimi altında kavramış olmasıdır. Duyusal insan etkinliği eylemi olarak, subjektif olarak kavramamış olmasıdır. Marx, Engels, Werke, Ede, 3, sayfa 5, bakınız Heko, aynı eser, sayfa 105. Bu nokta Marksist estetik için çok karakteristik bir sonuçtur. Marksist estetik, materyalist bir varlık anlayışına dayandığı halde onun sübjektivist bir estetik obje anlayışına varması acaba nasıl açıklanabilir? Yoksa Marksizmin genel varlık anlayışı ile estetik gerçeklik anlayışı arasında bir çelişki ve bir tutarsızlık mı vardır? Böyle bir sorunun karşılığı şu olabilir. Marksizm, düşünce tarihinde şimdiye kadar rastladığımız türden bir materyalizm değildir. Tersine, insanı ve insan eylemini varlığın odak noktası yapan tarihsel insansal bir materyalizmdir. İnsana ve insan eylemine dayalı varlığı insan eylemlerinin diyalektik süreciyle açıklamak isteyen hümanist bir materyalizmdir. Bunun ötürü burada bir çelişki söz konusu olmayıp, tersine böyle bir sonuç diyalektik materyalizmden mantıksal olarak doğan bir sonuçtur. Sanatın gösterdiği bu sübjektivizm, insanın bireyselliği ile ilgili bir sübjektivizm de değildir. İnsan burada bireysel olarak değil de tüm insanlık olarak, tüm eylem varlığı olarak, tarihsel bir varlık olarak anlaşılmalıdır. Böyle insanlığa ve tarihselliğe dayalı bir sübjektivizm, her şeyden önce doğaya karşı konmaktadır. Bununla da üzerinde durulmak istenen, insanın toplumsal bir varlık olarak sanatı yaratmasıdır. Ancak hemen burada önemli belirtelim ki, Marksizme göre yalnız sanat toplumsal bir fenomen değildir. Sanatın objesi de, ister bu obje bir doğa varlığı olsun, her zaman insansal, toplumsaldır. Doğa görünüşlerinde ve doğa olaylarında sanatın objesi olarak karşımıza çıkan olgu, sanat yaratmasının çok özel bir ölçüde toplum ülkesine girdiğini gösterir. Heko, aynı eser, sayfa 214. Bu anlamda doğa da toplumsal bir nitelik elde ediyor. Çünkü kavradığımız bilgi ve sanat objesi yaptığımız, anlam ve değer yüklediğimiz bir doğa artık insansallaştırılmış bir varlık olur. Bunun için Marksizme göre doğa ve toplum bir Çin duvarı ile birbirinden ayrılmaz. Aynı eser, sayfa 214. Ama ne var ki insansallaştırılmış doğa özellikle sanatın objesi olan doğa tüm doğa demek değildir. Sanatın objesi olan doğanın yanında bilim ve felsefenin objesi olan doğada bulunur. Her iki doğada kuşkusuz gerçektir. Bununla birlikte sanat, bilim ve felsefe aynı gerçekliğe başka açılardan yaklaşırlar. Hem sanat hem bilimler hem de felsefe ve öbür toplumsal bilinç biçimleri aynı gerçekçilik nesnelerine ve görünüşlerini yansıtırlar. Ama farklı görüş açılarından yansıtırlar. Aynı eser sayfa 216. Şimdi bu farklı görüş açısı nedir onu sorabiliriz. Bilimler de doğaya yöneliktir. Bilimler de doğayı incelerler. Bu bilimlere doğa bilimleri adı verilir. Fizik, kimya, astronomi ve biyoloji gibi. Bunların incelediği doğa sanatın yansıttığı doğadan ayrıdır. Çünkü doğa bilimleri, fizik, kimya, biyoloji insanın toplumsal varlığını değil tersine dışsal doğayı bilgi objesi yapar. Onlar doğanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini araştırırlar. Bu anlamda onların temel içeriği toplumsal bilincin ideolojik biçimleri değildir. Bu da doğa bilimlerinin özellikle yansıttığı gerçekliğin özellik ve niteliklerinden ileri gelir. Aynı eser sayfa 217. Buna göre doğa bilimleri yalın doğayı yansıttıkları halde sanat insansallaştırılmış, toplumsallaştırılmış doğayı yansıtır. Doğa bilimleriyle sanat arasındaki bu ayrılığı saptadıktan sonra şimdi karşımıza şöyle bir soru çıkıyor. Bilimler yalnız doğa bilimlerinden oluşmazlar. Doğa bilimlerinin yanında sosyal bilimler de vardır. Örneğin hukuk, ekonomi ve sosyoloji gibi bu bilimlerin incelediği varlık özce doğa bilimlerinin incelediği varlıktan farklıdır. Çünkü bu bilimler salt doğayı değil, insan doğasını, insansal doğayı incelerler. O halde bunların objeleri ile sanatın objesi arasında bir ortaklık vardır. Toplumsal olayları yansıtmak hiçbir yolda sanatın bir ayrıcalığı değildir. Tüm toplumsal bilinçle, özellikle toplumsal bilimlerle sanat bu konuda uzlaşır. Bilindiği gibi pek çok tür ve nitelikte toplumsal görünüş ve ilgiler vardır. Ekonomik, sosyal, politik, hukuksal, moral, dinsel ve bunun gibi sanat toplumsal ilgilerin ve görünüşlerin bütün bu çokluğu ile ilgilenir. Aynı eser sayfa 219. Bütün bunlar adı geçen bilimlerle sanat arasında bir ortak yanı varlığını göstermez mi? Marksist estetiğe göre sosyal bilimlerde de uzmanlık alanları vardır. Ekonomi, ekonomik olayları inceler. Oysa sanata gelince iş değişir. Sanat yaratmasının objesinin özelliği çeşitli toplumsal bilimlerin objeleri ile karşılaştırıldığında özellikle ekonomik, hukuksal, politik ya da sosyal tarihsel ilgileri için almaz. O, insanın tüm toplumsal ve kişisel yaşamının bütün alanlarında tüm toplumsal ilişkiler için alır. Bilimlerin objeleri ise ekonomik, hukuksal, politik, sosyal, tarihsel, psikolojik ve bunun gibi görünüşler, süreçler ve ilgiler olarak görünüşler, süreçler ve ilgilerdir. Aynı eser sayfa 221. Bu bilimlerin hiçbiri konusunu oluşturan olayları olay olmalarının dışında ele almak istemez. Sanat ise yine sosyal ve insansal doğayı yalnız belli bir açıdan ele alır. Bu açı insandır. Sanat yansıttığı bütün olayları insan ile ilgisi bakımından ele alır. Sanatın estetik özünün objektif temeli insan ile tüm ilgi içinde toplumsal olaylara ve insansallaştırılmış doğaya özgü olan görünüşlerin bu çok yönlü insan ilgisi sanat yaratmasının objesinin özel bir yanını oluşturur. Aynı eser sayfa 221. Bu neden şöyle bir sonuç çıkar. Sanatta sosyal bilimler gibi toplumsal olay ve ilgilere eğilir ama ne var ki sosyal bilimler bu olayları objektif olgular olarak ele aldığı halde sanat aynı olayları insan ile bağlantısı ve ilgisi yönünden onları insan eylemlerinin bir ürünü olarak yansıtmak ister. O halde Marksist estetiğe göre sanatın obje dünyası, estetik gerçeklik, insanın dışında bulunan bir gerçeklik olmayıp insansal bir gerçekliktir. Bu gerçeklik en yalın sosyal olaylardan doğanın fiziksel varlığına kadar uzanır. Marksist estetiğe göre biricik gerçeklik insan gerçekliğidir. Bunun dışında sanat için bir başka gerçeklik alanı yoktur ve olamaz da. Şimdi bu genel Marksist tablo ile ilgi içinde çağdaş Marksist estetikçi George Lucas'ın doğal güzelliği ve sanat güzelliği üzerine öne sürdüğü düşünceleri görmek istiyoruz. Lucas'ın doğal güzelliği ve sanat güzelliği sorusu karşısında aldığı tavır doğrudan doğruya Marx'a dayalıdır ve Marksist bir tavırdır. Lucas'ın çıkış noktası, şimdiye kadarki estetiğin, klasik estetiğin doğal güzelliği ve sanat güzelliği karşısında aldığı uzlaşmaz dualist tavırdır. Felsefe yönünden açık ve tarafsız olarak bu sorun genellikle hiyerarşik bir sorun yapılmakla bulandırılmış olur. Acaba doğal güzelliği sanat güzelliğinden üstün müdür? Böyle bir sorun doğal güzelliğini birlikli bir estetiğin iki alanı olarak anlamakla çözüm daha en başından dogmatik olarak kabul edilmiş mi olur? G. Lucas, Die Engert des Ästhetiken 2, sayfa 607, New Wheat, 1963. İdealist estetik, yukarıda göstermeye çalıştığımız gibi doğa güzelliği ve sanat güzelliği seçenekleri karşısında doğanın yetkinlikten ve güzellikten yoksun olduğu varsayımından kalkıyordu. Sanat güzelliği, doğadaki bu biçimden güzellikten ve yetkinlikten yoksunluğun bir aşılması olarak doğar. Bundan ötürü güzellik dendiğinde doğa güzelliği değil, sanat güzelliği anlaşılır. Bu, Platon'dan günümüz Heidegger'ine kadar böyle sürüp gelir. Bu idealist anlayış karşısında doğa güzelliğinin daha önce geldiğini söyleyen bir görüş de vardır. Bu görüş naturalist ya da materyalist görüş adını alır. Böyle eski bir materyalist görüşün temsilcisi olarak Lucas, Tischer Michewski'yi gösterir. Tischer Michewski, sanat güzelliğinin ancak doğa aracılığıyla olanak kazanacağını öne sürer. Çünkü ona göre estetik olan yaşamla yaşamın gerçekçiliğiyle aynı şeydir. Bunu Lucas'ın alıntısıyla söylersek Tischer Michewski şöyle der. Güzelliği yaşamın gerçekliği olarak kavruyorsak o zaman şunu kabul etmek zorundayız. Organik doğaya nüfuz eden yaşama karşı çaba aynı zamanda güzeli meydana getirme çabasıdır. Aynı eser sayfa 2, sayfa 611. Buna göre güzellik her şeyden önce organik yaşamın içindedir. Bu yaşamı kavramak aynı zamanda ondaki güzelliği kavramakla aynı anlama gelmektedir. Ama güzelliği doğada ve doğa biçimlerinde bulmak beraberinde bir teleolojide ereklilik getirmiyor mu? Doğa ve yaşam güzelse güzel olma ereğine sahip olduğu için güzel değil midir? Burada söz gelişi bir an Kant'ı anımsarsak doğada canlı doğada böyle örtük bir erek saklı değil midir? Gerçi Tischernevski bir materyalist olarak böyle bir teolojiyi de düşmekten kesin olarak kaçınır ama bu kez de bir tutarsızlığa düşmüş olur. O halde bu eski antinomi, doğa güzelliği, sanat güzelliği antinomisi karşısında nasıl bir tavır almalıdır? Bu antinomi nasıl çözümlenebilir? Lucas'a göre ancak Marksist bir tavırla bir çözüm olarak kazanabilir. Marksist tavır ise daha işin başında sorunu doğa güzelliği, sanat güzelliği karşıtlığından kurtarıp insan ve doğa ilgisi içine sokmak ister. Marksist tavır için sorulması gereken soru şu olmalı. İnsan ve doğa arasındaki ilgi nedir? Soruna böyle bir yaklaşım soruyu hem antinomik niteliğinden soyar hem de soruya bir çözüm şansı ve olanağı sağlamış olur. Lucas'a göre şimdi çözümlenmesi gerekli sorun insan ve doğa arasındaki ilgi sorunu oluyor. O halde bu ilgi nedir? Lucas Marx'a dayanarak bu ilgiye yaklaşmak ister. Marx şöyle diyordu. İş bütün toplumsal biçimlerden bağımsız insanın bir varlık koşuludur. İnsan ve doğa arasındaki metabolizmayı yani insan yaşamını meydana getirmek için gelecekte sonu olmayan bir doğa zorunluluğudur. K. Marx, Das Kapital 1, sayfa 9, Berlin 1953. Lucas, Marx'ın bu sözlerindeki iki kavramdan hareket eder. Bunlardan biri iş eylem kavramıdır, öbürü de metabolizme kavramıdır. Sanatın ve sanat güzelliğinin doğuşu tıpkı Marx'ta olduğu gibi üretim güçlerine, üretim araçlarına uygun olarak doğan üretim ilişkileri içine giren bir fenomendir. Buradan şöyle bir sonuç çıkar. Lucas'a göre de güzellik yalnız bir tür güzellik olup, bu da ancak toplum ile doğa arasındaki metabolizmanın ürünüdür. Bunu Lucas'ın diliyle söylersek, her doğa güzelliği yaşantısının temelinde doğanın toplumsallaştırılmış insanın egemenliği altına girmesi gibi bir aşama bulunur. Bundan ötürü bir yaşantı tüm toplumsal yaşamdan soyutlanamaz. G. Lucas, aynı eser 2, sayfa 674. Buna göre şimdiye kadar klasik estetiklerde bir temel estetik kavramı ve bir kategori olarak geçen doğa güzelliği ne olacaktır? Lucas'a göre güzellik toplumsal bir değer olduğuna göre doğa güzelliği gibi insan ve toplum dışı bir değerin anlamı olmayacaktır. Kategori olarak hatta metafizik olarak tözleştirilen doğa güzelliği diyor Lucas, zihinleri karıştırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Gerçi yalnız estetikte değil, etikte, insan yaşamını en doğru olarak kavramada da. Aynı eser 3, sayfa 674. Görüldüğü gibi Lucas, doğa güzelliği, sanat güzelliği antinomisini değişik bir yorum, Marksist bir yorum içinde çözümlüyor. Bu çözüm içinde doğa ancak bir metabolizma öğesi olarak kavranıyor. Böyle bir kavrayış içinde de doğa güzelliği, klasik estetikteki töz ve kategori değerini yitirmiş oluyor. D. Ontolojik görüş. Çağdaş ontolojik görüşün güzelliği, irreal bir arka yapının real bir ön yapıda görünüşe ulaşması olarak anladığını daha önce ayrıntılarıyla göstermeye çalışmıştık. Şimdi aynı görüşün doğa güzelliği dendiği zaman ne anladığını belirlemeye çalışalım. Ontolojik görüş, genel güzellik anlayışı ile güzelliği daha çok sanatsal bir güzellik olarak temellendirmeye çalışmıştı. Bu anlamda güzellik, sanat yapıtında ruhsal tinsel bir arka yapının real duyusal bir varlıkta görünmesiydi. Ama sanat, yapıtlarının dışında geniş doğa alanlarında biz güzel objelerle karşılaşmıyor muyuz? Bu gibi karşılaşmalarda da güzel bir insan, güzel bir kuş, güzel bir çiçek, güzel bir manzara gibi yargılar vermiyor muyuz? Bütün bu yargıları verirken de bu doğa öğeleriyle estetik ilgiler içine girmiyor muyuz? Güzelliği sanat alanında düşünen ontolojik estetik, doğanın güzelliğini görmeden geçebilir miydi? Elbette geçmesi beklenemezdi. Şöyle ki, sanat yapıtında, onun duyusal varlığında sanatçı ruhsal tinsel bir arka yapıyı, irreal bir arka yapıyı görünüşe ulaştırır. Böyle bir genel güzellik varsayımından hareket edildiğinde, güzel dediğimiz doğa varlığında bir insan, bir hayvan, bir bitki ve bir manzarada yine bir arka yapının, bir irreal ruhsal tinsel varlığın görünüşüne ulaşması gerekir. Bu gibi doğa parçalarında görünüşe ulaşan şey nedir? Ontolojik estetik, kendi genel varsayımı açısından böyle bir soruya yanıt bulabilmek için büyük çaba harcar. Kimi zaman belli bir yanıt bulabilmek için kendi varsayımını, sayımına, kendi tanımına ters düştüğü bile olur. Güzellik, real bir arka yapının real bir ön yapıda görünüşe ulaşmasıdır genel tanımından hareket eden ontolojik estetik. Bu güzelliğin geçerliğini genel olarak doğada değil de belli doğal kesimlerinde göstermek ister. Bu doğal kesimlerinin başında insan ve insanın varlık alanı gelir. O halde ilk sorunun bu alanda sorulması gerekir. İnsan güzelliği nedir? Acaba insan güzelliği doğanın insan varlığına koyduğu bir eriği mi gösterir? Ama daha en başta ontolojik estetik doğadaki her türlü teolojiyi yatsır. Sanat yapıtı diyor N. Hartman. İnsanın yaptığı bir şeydir. Gerçi güzel olma ereği için yaptığı bir şeydir. Yaratıcının dışsal biçim vermede başka bir şeyi göstermek amacı güttüğü anlaşılıyor. Doğa ise böyle bir amaç için çalışmıyor. Doğanın hiçbir ereği ve bilinci yok. Bir şeyin içine görünüşü çıksın diye hiçbir şey konmuyor. N. Hartman, Estetik sayfa 132. Bu bir doğa parçası olan insan için de geçerlidir. Doğanın insanda görünüşe ulaştırmak istediği herhangi bir erek söz konusu değildir. Ama buna karşın yine görünen bir şey olmalı, güzellik bir görünüşe çıkma ilgisini dile getirdiğine göre biz insanda da güzellikten söz açabilelim. Ontolojik estetik için bu bir dilemmayı göstermiyor mu? Ontolojik estetik bu dilemmadan nasıl kurtulabilir? Bu kurtuluş yolunda ontolojik estetiğin attığı adım, doğanın belli bir erek ve istem, irade ile olmasa bile insanda bir şeyin kendini göstermesi, bir şeyin kendisini dışlaştırması olgusudur. Bu kendini açığa çıkarma, dışlaştırma insanın hareket ve tavırlarında, konuşma ve tepkilerinde görünür. Başka türlü söylendikçe gizlide olan bir şey açığa çıkmış olur. Şimdi bu gizlide olan ve açığa çıkan şeyin ne olduğunu sorabiliriz. Bunlar tümüyle moral değerlerdir diyor N. Hartman. İnsansal soyluluğun ve iyinin duyusal olarak görünmesini bir insanda bireyde kavradığımızda ona güzel deriz. Aynı eser sayfa 134. İşte N. Hartman'a göre moral değerlerin bir insan bireyinde görünüşe çıkması salt anlamında bir estetik görünüştür. Yalnız acaba doğadaki bu görünüşe ulaşma ile sanat yapıtında bulduğumuz görünüşe ulaşma aynı mıdır yoksa aralarında bir ayrılık var mıdır? Buna Ray Hartman şöyle bir karşılık verir. Burada daha en başta şu noktanın açıklık kazanması gerekir. İnsan güzelliğinde görünen şey görünme ilgisi içinde bitmiş olmaz. Tersine bu görünüş olmadan da o kişi de varlığını sürdürür. Onları ne sezgisel ne de başka bir yoldan kimse kavramasa bile onlar yine vardırlar. Onların görünme gereğinde olmaları gibi bir durum söz konusu olamaz. Onlar görünüşe çıksalar bile önemli olan onların bu görünüşe çıkmaktan bağımsız olmalarıdır. Aynı eser sayfa 133. Buna göre insan güzelliği ile sanat güzelliği aynı görünme tanımına dayanmakla birlikte onlar arasında görünen şey yönünden bir ayrılıkta bulunur. Sanat yapıtında görünen şey irrealdir ve yalnız onu kavrayan bir süre için vardır. Burada ise kendini gösteren şey real olarak var olan bir şeydir. Aynı eser sayfa 134. Ama bu ayrılığın dışında görünüş ilgisi yönünden onlar arasında hiçbir ayrılık söz konusu değildir. Buna göre insan güzelliği, insanın tavır ve hareketlerinde, tepkilerinde, moral değerler dediğimiz real değerlerin görünüşüne ulaşmasıdır.